merhabalar sevgili dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz. Bu akşam Harun Yahya.tv, Mavi Karadeniz Radyo, Kocaeli TV, aynı zamanda Keyif FM, 92.7 Nevşehir, Bingöl FM, 102.0, Iğdır TV, Mardin'den Kanal 47, Ankara Beypazarı'ndan Seylan TV, Adana Ceylan'dan CRT TV'den canlı olarak yayınlanan Adnan Otar'la Gece Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Siz de soru ve görüşleriniz için herzamansohbetleri@hotmail.com adresine atacağınız maillerle katılabilirsiniz. Konuklarım Oktar Babuna, Altuğ Berker, Akın Gözükan ve Ebru Hanım'la beraberiz. Hoş geldiniz diyorum.
Hoş bulduk. Evet, siz de hoş geldiniz.
Teşekkürler, hoş bulduk.
Evet, fosilimiz var. Onunla başlayalım isterseniz. Darwinizmin geçersizliğini her gün birer birer gerçek fosillerle, ki Darwinistler hiçbir zaman fosil göstermemeye çalışırlar. Çünkü fosiller yalanlar. Yani bir delil yoktur. Burada 110 milyon yıllık bir çift parçadan oluşan akrep fosili görüyoruz. Evet, akrebin ön kısmı, kıskaçları, kuyruk kısmı çift parçadan oluşuyor. Tam 110 milyon yaşında. Şimdi bir de günümüzdeki halini gösterelim. Bakın burada görüyorsunuz günümüzdeki hali. En ufak bir değişikliğe uğramamış. Tam 110 milyon yıl boyunca hiçbir şekilde evrim olmadığını gösteren, Allah'ın yarattığını ispatlayan 350 milyon tane fosilden yalnızca birini görüyoruz. Her gün de göstermeye devam ediyoruz. Ki yaratılış atlasında binlercesi var. Bunları gizliyorlardı ama hocamız dünya çapında ortaya çıkartınca hiç kimsenin konuşacak hali kalmadı. Zaten tek bir tane ara geçiş formu getirene diyor hocamız demişti. 10 trilyon lira veriyorum demişti. Bunu 2-3 yıl önce söylemişti. O zamandan beri kimse yok ortalıkta. Zaten hiçbir zaman gerçek fosil göstermezler. Yani müzelere gittiğinizde de bu gerçek fosilleri göremezsiniz. Hep alçıdan yapılmış maketler, hayali çizimler ya da soyu tükenmiş bir canlının fosilini oraya koyup mükemmel bir fosil, patolojisi, asimetrisi olmayan, bunu güya işte ara geçiş formu gibi lanse etmeye çalışırlar. Ama o dönem bitti Allah'ın izniyle dünya çapında. Artık bu konuda yapabilecekleri bir şey kalmadı. Evet, ayrıca
bir de bulunan bütün fosillerde böyle, mesela biraz önceki canlıda da hep bacak sayısı aynı. İşte mesela vücudundaki boğum sayısı aynı, kıskaç sayısı aynı. Vücut yapısı şekil olarak aynı. Yani diğer bütün canlılarda da öyle. Yani ne bacak sayısında, ne anten sayısında, ne vücut şeklinde hiçbir değişiklik yok. Ya yani zaten bir canlı eğer 300 milyon sene önceki haliyle şu anki hali her açıdan aynıysa zaten değişmediğini gösteriyor ve evrimin olmadığını gösteriyor inşallah.
Evet. Hatta bu mükemmel simetrik yaratılışın yanı sıra altın oranla yaratılış var. Altın oran, bilmeyenler için tekrarlayalım, 1.618'lik bir rakamdan ibaret. Şu anlama geliyor. Canlılara baktığımızda Allah'ın canlıları bu 1.618'lik oranla yarattığını görüyoruz. Çok sayıda canlı da var bu. Tabii bu Allah'ın yarattığını kesin olarak ispatlayan çok önemli bir delil. Bakın yani sonsuz sayıdaki delilden bir tanesi. Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Rabbimiz her şey için bir ölçü kılmıştır. Yani bir ölçü üzerine bir yaratılış olduğunu anlıyoruz. Talak suresi 3. ayet. Ayrıca başka bir ayette Allah, Rahman olan Allah'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. İşte gözünü çevirip gezdir. Herhangi bir çatlaklık, bozukluk ve çarpıklık görüyor musun? Hakikaten canlılara baktığımızda doğada en ufak bir eksiklik, bir aksaklık görmüyoruz. Her canlının yaratılışı, evrenin yaratılışı mükemmel. Sonra gözünü iki kere daha çevirip gezdir. O göz uyumsuzluk bulmaktan umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir. Yani Allah ne kadar bakarsanız bakın, incelerseniz inceleyin, hiçbir şekilde yaratılışta bir eksiklik, aksaklık olmadığını göreceksiniz diyor inşallah. Furkan suresi 2. ayette Allah göklerin ve yerin mülkü onundur, çocuk edinmemiştir. Ona mülkünde ortak yoktur. Her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir. Bakın Allah belli bir ölçüye dikkat çekiyor. İşte bu altın oran böyle bir ölçü. 1.618'lik bu rakamı yaratılışta çok çeşitli canlılarda görüyoruz. Mesela insanın yüzünde altın oranla yaratılış var. Örnek verelim. Üst çenedeki ön iki dişin bir dişlerin eni var. Bunların boylarını oranladığınız zaman enlerinin toplamını 1.618'lik oran çıkıyor, altın oran. İki dişin genişliğinin merkezden ikinci dişe olan oranı yine altın oranı 1.618'i veriyor. Bu kadar da değil bakın. Yüzün boyunun yani değil mi insan yüzünün bir boyu var. Bunu yüzün genişliğine oranladığınız zaman insanlarda 1.618 çıkıyor. Dudakla kaşların birleşim yeri arasında arasının burun boyuna oranı yani şu uzunluğun burnun boyuna oranı yine 1.618 çıkıyor. Yüzün boyunun çene ucuyla kaşların birleşim yeri arasındaki mesafeye oranı yine 1.618'lik oran çıkıyor. Ağız boyunun boyun genişliğine oranı yine 1.618'lik oran çıkıyor. Burun genişliğinin burun delikleri arasındaki mesafeye oranı, bakın burun genişliğinin burun delikleri arasındaki mesafeye oranı yine 1.618 çıkıyor. Bir kere bu tabii ki sadece insanda değil, başka örnekler de vereceğim şimdi. Çok çeşitli şekillerde Allah böyle bir yaratılış var. Mesela galaksiler var. Samanyolu galaksisi var. Onun gibi 250 milyar tane galaksi var. Galaksilerin biliyorsunuz sarmalları var. Sarmallar şeklinde de böyle yıldızların yapısından kaynaklanan, diziliminden kaynaklanan. Bu sarmallarda da altın oranla yaratılışı görüyoruz. Hatta dalgaların biliyorsunuz dalga kabarır, ondan sonra dökülür. Onların kenarından geçen düzgün çizgiler çizdiğinizde yine altın oranlık bir oran çıkıyor. Bakın şimdi bir iman hakikati olarak dünyanın altın oran noktası var. Mekke, Kabe'nin bulunduğu yer. Mekke şehrinin kuzey kutup noktasına olan uzaklığıyla güney kutup noktasına olan uzaklığı altın oran sayısını veriyor. 1.618'i. Yani Mekke'den Mekke'nin kuzey kutbuna olan oranını güney kutbuna oranladığınız zaman 1.618'lik oran çıkıyor. Mekke şehrinin güney kutup noktasına olan uzaklığı ile Mekke'nin güney kutbuna olan uzaklığı ile iki kutup nokta arasındaki uzaklığın birbirine oranı yine altın oran sayısını veriyor. 1.618'i veriyor. Dünyanın ortak yer belirleme dili haline gelmiş enlem boylam haritasına göre, biliyorsunuz enlem boylam haritası var. Dünyanın altın oran noktası Mekke. Mekke'de günlerin değiştiği ve gün dönüm çizgisi olarak belirlenen sınıra doğru olarak günlerin dönüm noktası olan bir yer vardır sınıra doğru olan uzaklığı ile batı uzaklığının birbirine oranı yine 1.618 oranını veriyor. Mekke'nin gün dönümü çizgisine batı yönlü uzaklığının dünyanın o enlemdeki bir çevre şeyi vardır dünyanın gün dönüm noktası olan uzaklığını çevreye oranladığınız zaman yine 1.618'lik altın oran çıkıyor. Mekke'den bahsedilen ayette de bir altın oran var. Şimdi mucizeyi açıklayalım. İnşallah Allah'ın Kur'an'daki mucizelerinden bir tanesi. Kur'an'da Mekke kelimesinin geçtiği tek bir tane ayet var. Ali İmran suresi 96. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırız. Gerçek şu ki insanlar için ilk kurulan ev Mekke, ki Mekke anlamına geliyor. Mekke'de o kutlu ve bütün insanlar alemler için hidayet olan Kabe'dir. Bu Mekke'nin geçtiği tek ayet. Bu ayetin tüm harf sayısını topladığınız zaman 47 sayısı çıkıyor. Harf sayıların altın oranını aldığımızda yani 47'yi 1.618'e böldüğümüzde biliyorsunuz altın oran 1.618'di. 29 rakamı çıkıyor. Bunun da Mekke şehrinin işaret edildiğini görürüz. Ayetin başından Mekke kelimesine kadar tam 29 tane harf vardır. Bakın 47 sayısını aldık. Tüm harflerin sayısı. Bunu 1.618 altın oranına böldüğümüzde çıkan 29 sayısı Mekke'ye olan harf sayısını veriyor. Leonardo pergeli ile yapılan dünya haritasında yapılan ölçümlerde Mekke şehrinin Arabistan'ın altın oran bölgesinde Kabe'nin de Mekke'nin altın oran bölgesinde yer aldığını görürüz. İnşallah. Yani çok büyük mucize tabii. Yani bu şimdi şunu gösteriyor. Bu sayıyı altın oranı yaratan Allah ve canlıları yaratan Allah aynı akıl ve Allah bu oranla yaratılış olduğunu yaratmış ve biz de tabii bunun Allah'ın yarattığını bir kanıtı olarak görüp Allah'a yüceltiyoruz. Evet. Şimdi bununla ilgili kısa bir filmimiz var. Ona da bakalım altın oranının nasıl olduğuna daha iyi anlaşılması açısından. Bakın altın dikdörtgen ve sarmalları göreceksiniz. Şimdi bu bir altın dikdörtgen. Çünkü bu enine boyuna oranladığınız zaman boyu 1.618, eni 1 olduğu için 1.618 altın oranla, değil mi? Bunun içinden kareler çıkardığımız zaman hep geriye kalan dikdörtgen altın oranı oluyor. Bu sarmallardan aynı şekilde. Bakın, deniz kabuklarının spirallerinde altın oran var. Bu oranladığınız zaman bu dikdörtgenlerin içine alıp hep altın oran çıkıyor. Bu da bir Nautilus'u görüyorsunuz. Logaritmik spiraller şeklinde gelişiyor. Bakın, kenardaki rakamları görüyorsunuz. Hep altın oranı veriyor. Aynı değişmez oranda altın oranı da sabit gelişir. Mükemmel bir yaratılış var. Bütün spiral şeklinde olan bu canlıların hepsinde altın oranla yaratılış olduğunu görüyoruz.
Gözde de çok hoş geliyor zaten.
Evet. O da bir ayrı mucize. Şimdi onu da açıklayacağız. Hakikaten göze en estetik gelen oran, hatta bu oranı keşfettikleri zaman Roma döneminde mimarlar kullanıyorlar yapıtlarında. Leonardo da Vinci de kullanıyor diğer mimari eserlerde. Çünkü göze en estetik gelen yapı bu olmuş oluyor. Ondan dolayı mesela insan yüzünün güzel gözükmesi, beğenilmesi altın oranla yaratılış olduğundan kaynaklanıyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Rahman olan Allah'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. Değil mi? Burada bir mükemmellik var. Yani mükemmel bir simetriyi görüyoruz. Bakın mesela kar taneleri var burada şekilde gördüğümüz. Hepsi altın oranla yaratılmış. Kozalaklar da aynı şekilde, papatyalar da aynı şekilde. Hep mutlaka altın oranla bir yaratılış çıkıyor. İnsan yüzüne baktığımız zaman öyle, diğer canlılarda, kaplanın yüzüne bakıyoruz, yine altın oran var. 1.618'lik. Bu bakın işte Allah'ın sonsuz yaratma sanatını gösteriyor.
Hatta mikroplarda, virüslerde dahi altın oran var. Yani gözle görünmeyen canlılarda bile altın oran var. İşte başka normal küçük canlılara bakıyoruz. İşte hatta bir aslana bakıyoruz. Onda da var. İnsanda da var. Dünyada, hatta galaksilerde de var. Yani Allah inşallah her şeyi ve hepsini ben yarattım diyor. Yani bu oranı her yerde kullanarak, o şekilde yaratarak. Zaten ayette de hiçbir şeyde çelişki ve uygunsuzluk göremezsin diyor Allah inşallah. Yani tamamında bir oran ve uyum olduğunu söylüyor Allah inşallah.
Bu bize tabii canlılarda sonsuz akılla yaratılış olduğunu gösteriyor. Yani bunun içinde hiçbir zaman tesadüfe, rastlantıya yer olmadığını da gösteriyor. Yani biri kalkıp da bu sonsuz aklın varlığını görüp ondan sonra bunu tesadüfle, yani Darwinizm'de olduğu gibi kör tesadüfle açıklamaya kalkarsa bu olabilecek en büyük akılsızlık zaten. En büyük cehalet, en büyük akılsızlık ve Allah'a karşı çirkin bir cüret oluyor. Çünkü bile bile, değil mi?
Evet.
Bu kadar mükemmel bir yaratılış var ki tam anlamıyla mükemmellik var. Milyonlarca tür canlı var. Hatta milyarlarcasının yaşadığı bildiriliyor bilim adamları tarafından tarih boyunca. Evrende yine aynı şekilde, değil mi? Bakın, galaksilerde dedik altın oranla yaratılış var. Allah'ın yaratma sanatı. Buna karşılık hala böyle Darwinizm gibi pagan dininin savunulması Allah'a karşı çok çirkin bir cüret olur ve ona göre hesabı olur tabii ahirette inşallah. Hocamız da zaten inşallah bu delilleri ortaya çıkartarak, bakın, tamamen bilimsel metotlarla Darwinizm ve materyalizmi dünya çapında yerle bir etti. Allah razı olsun. Artık bundan sonra yani Darwinizmin tutunması mümkün değil ayrı zamanda. Yani çok kısa bir süre içerisinde, 5-10 yıl içerisinde tamamen tarih olacak inşallah, Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Evet. Bugün çok önemli konularımız var yine. Altı Hocam, Bediüzzaman Hazretleri'nin neden Mehdi olmadığının bir bölümünü anlatmıştık iki gün önceki programımızda.
Evet.
İnşallah. İsterseniz devam edelim o konuya. Olur. Üstadın çünkü uzun uzun açıklamaları var. Çok net delillerle önemli üzerinde durarak neden Mehdi olmadığını açıklıyor. Ve çok önemli deliller veriyor. Şimdi bunları devam edelim isterseniz.
Evet. İnşallah. Üstad Hazretleri tabii 13. Hicri 13. yüzyılın, yani geçtiğimiz yüzyılın müceddidi. En büyük İslam tarihinin en büyük mütefekkirlerinden, İslam alimlerinden ve gerçekten ahir zamanla ilgili Peygamber Efendimiz'in hadislerini en iyi aktaran büyük İslam alimi ve Mehdi'yi, Mehdiyeti, Mehdi'nin vazifelerini, Mehdi'nin çıkış tarihini bize tam eksiksiz ve çok iyi anlayacağımız şekilde Üstad Hazretleri anlatmış Risale-i Nur'da. Tabii kendisine de hüsnü zan edilmiş o zaman talebeleri tarafından ve bazı nur talebesi kardeşlerimiz de hala aynı hüsnü zan içindeler. üstadın Mehdi olduğuna dair bir hüsnü zanları var. Ondan dolayı da şu anda Mehdiyeti bir şahsı manevi olarak yoranlar oluyor. Yani bir ruh gibi bir manevi şahıs. Gerçek bir kişilik olmayacak da bir şahsı manevi olacak gibi akıl almaz diyeyim artık. Hiç şey olmayan, mantıklı doğru olmayan, gerçeklere aykırı olan bir tevilleri olmuş oluyor. Dolayısıyla bunun doğru olmadığını onlara anlatmak gerekiyor üstadın kendi izahlarından. Birincisi çıkacağı zamanla ilgili. Üstad Hazretleri Mehdi'nin 1400 yılında çıkacağını söylemiş. Hadislere dayanarak. Hadis-i şeriflerde de öyle söylüyor. Ve kendisinden 100 yıl sonra geleceğini birçok izahında çok açık bir şekilde beyan etmiş. Geçen gün aktardığımız alıntılarından geri kalanları okumak istiyorum. Örneğin Kastamonu layıkasında sayfa 72'de Üstad Hazretleri diyor ki ta ahir zamanda, ta ifadesi uzak bir zamanı ifade ettiği şekilde kullandığımız bir kelimedir. Üstad da aynı şekilde günümüzü kastediyor. Ta yani ilerideki ahir zamanda diyor. Hayatın geniş dairesinde iletişim araçlarının genişlediği radyo, televizyon, internet gibi, uydu gibi şu anda dünyanın birçok yerinden mesela izleniyor konuşmalarımız şu anda aynı anda birlikteyiz. O zaman öyle değildi. Şimdi genişledi. O bu hayatın bu dairesini kastediyor. Yani günümüzü kastediyor. Asıl sahipleri, yani Risale-i Nur'un asıl sahipleri, çünkü bir cümle evvel Risale-i Nur'u Anadolu'nun bünyesinden kimse bağrından çıkartamaz diyor. Ve hemen asıl sahipleri yani Mehdi ve şakirtleri, talebeleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir. O daireyi genişlettirir. Şu anda olduğu gibi inşallah. Mehdi ve şakirtleri diyor bakın. Yani bir şahsı maneviden bahsedilmiyor. Hazreti Mehdi'nin kendisinden ve talebelerinden bahsediliyor. Şahsı manevinin talebeleri olmaz. Mehdi'nin kendisi. Ve o tohumlar sümbüllenir diyor. O zaman kendi ektiği iman hakikatleri çalışmasını bir tohuma benzetiyor üstad. Onun çiçek açacağını, sümbülleneceğini söylüyor. Onun da ahir zamanda yani günümüzde olacağını söylüyor. Çiçeklerin açacağını. Bizler de diye devam ediyor. Kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. İşte bu olurken yani iman dünyada genişlerken hayatın geniş dairesinde Mehdi ve talebeleri tarafından genişlettirirken o çiçekler iman çiçekleri açarken yeryüzünde dünyada ben kabirde olacağım diyor. Yani ahirete intikal etmiş olacağım diyor. Oradan inşallah şükredeceğim diyor. Yani kendisinin Mehdi döneminde kendisinin olmayacağını dolayısıyla kendisinin de Mehdi olmadığını söylemiş oluyor. Mehdi'nin kendisinden sonra ileride 100 yıl sonra ahir zamanda olacağını ve o zaman iman hakikatlerinin tam yerleşeceğini ve Mehdi ve talebelerinin bunu yapacağını söylüyor.
İnşallah.
Dolayısıyla Üstad Hazretleri tabi 13. yüzyılın müceddididir. Kendisi de söylüyor ben 13. asrın minaresinin başında oturmuşum diyor. Bunu söylüyor. Bu ne demek? Yani ben 13. yüzyılın hicri müceddidiyim. Minaresinin başında oturmak derken bunu kastediyor ve birçok yerde Risale-i Nur ve kendisi için mücedditir denilebilir diyor. Doğrudur. Ama Mehdiyeti üstadın kendi izahlarından özellikle Nur talebesi kardeşlerimizin objektif olarak hiç taassupa kaçmadan öyle algılamaları gerekiyor. Üstad ne dediyse doğru olur. Çünkü Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine dayanıyor. Çünkü hadisler öyle. Değil mi? İnşallah.
İnşallah.
Yine başka bir sözü var Bediüzzaman yine konuyla ilgili. Şöyle diyor. Fakat o ileride gelecek acip yani şaşılan ve hayret uyandıran benzeri görülmeyen garip şahsın bir hizmetkarı ve ona yer hazır edecek bir dündarı yani ileride gelecek yani kendisinden sonra gelecek ve acip şahıs diyor Bediüzzaman Hazreti Mehdi ile ilgili. Yani şaşılan hayret uyandıran ve daha önce görülmemiş değişik bir insan olduğundan bahsediyor Hazreti Mehdi'nin. Onun bir hizmetkarı ve ona yer hazır edecek bir dümdarı. Yani ondan önce gelen, geriden gelen emniyet kuvveti manasına geliyor. Ve o büyük kumandanın piştar bir neferi, yani öncü bir askeri olduğumu zannediyorum diyor Bediüzzaman Hazretleri. Bala layıkası sayfa 162'de. Yani benden sonra gelecek diyor Bediüzzaman Hazretleri. Acip şahıs olduğundan bahsediyor. Yani değişik bir insan olduğundan bahsediyor ve ona zemin hazırlayan öncü bir askeri olduğunu söylüyor. Bediüzzaman Hazretleri yine. İnşallah.
Evet, değişik. Yani ilmi ledün sahibi. O kastettiği acip bir şahıs dediği hakikaten hal ve tavrıyla her şeyi Allah'ın yaratışındaki gerçekleri kavramış. Mesela melekutunu diyor, tarif ediyor Kur'an'da Hazreti İbrahim için. Yaratılışın gerçeklerini kavramış, maddenin gerçeğini, Allah'ın yaratışını kavramış ve aynı zamanda ilmi ledün sahibi. Yani yöntemleri, uygulamaları, yaklaşımları, açıklamalarıyla yepyeni, tam gerçeği, doğru, kesin, net bir şekilde gösterdiği için, ilmi ledüne de sahip olduğu için hakikaten acip diye tarif ediyor Üstad Hazretleri.
İnşallah.
Maşallah. Sen devam et, Uşra.
Estağfurullah.
Bir de mesela kendi yazdıklarından, külliyattan yararlanacağından bahsediyor. Şimdi kendi evet. Yazdığına insan kendi yararlanabilir mi? Hayır, Mehdi için söylüyor. Hani.
Tabii, zemin hazırlıyorum ben diyor. O risaleleri bir program yapacak diyor. Dediğin gibi doğru inşallah.
Asıl sahibi ben değilim diyor.
Evet.
İnşallah.
Ahir zamanda gelecek bir Müceddid-i Ekber'i diyor. Tılsımlar Mecmuası sayfa 168'de bazı ayeti kerime ve hadisi şerife, Kur'an'ın bazı ayetleri ve bazı Peygamber Efendimiz'in bazı hadisleri sallallahu aleyhi ve sellem, ahir zamanda gelecek bir Müceddid-i Ekber'i, en büyük müceddidi manayı işari ile, yani işari anlamda haber veriyorlar. Bakın, ahir zamanda gelecek diyor. Yani geldi demiyor, gelmiş demiyor. Gelecek bir zaman için, ahir zamanda, daha sonraki ahir zamanda gelecek bir büyük müceddidi ayeti kerimeler ve hadis-i şerifler işaret ediyor diyor. Fakat o gelecek zatın ve cemiyetinin bir kişi, bakın o diyor, gelecek diyor. Yani bir şahıs olduğunu söylüyor. Daha sonra gelecek diyor ve bir kişi olduğunu söylüyor ve cemiyetinin, bir camiasının, bir talebelerinin olacağı, bir cemiyetinin olacağından bahsediyor. Üç vazifesinden en ehemmiyetlisi olan imanı kurtarmak diye devam ediyor Üstad. Dolayısıyla birçok yerde hakikaten o gelecek zat diyerek kendi zamanında Hazreti Mehdi'nin henüz o zamanda olmadığını, yaşamadığını, daha sonra ileriki bir zamanda, kendisinden 100 yıl sonra olacak bir zamanda geleceğini tekrar vurguluyor Bediüzzaman Hazretleri burada inşallah.
Evet. Mesela Bediüzzaman'ın Emirdağ Laikası'nın el yazması nüshasında yer alan bir ifadesinde yine kendisinden sonraki dönemde, Hazreti Mehdi'nin kendisinden sonraki dönemde, yani ahir zamanda geleceğini bildirerek Mehdi olmadığını bir delil daha vermiş oluyor. Bakın şöyle, Said Nursi diyor ki, Said Nursi Hazretleri, biri Risale-i Nur'dur, biri de onun bir tercümanı. Ve Risale-i Nur hakkındaki hüsnü zannınız daha fevkinde, yani daha çok Risale-i Nur'a layıktır. Risale-i Nur'a daha layıktır hüsnü zannınız. Çünkü Kur'an-ı Hakim'in her ayet yani ve suresinde sayısız fayda, hikmetler bulunan Kur'an'ın anlamında bir mucize-i maneviyesidir. Manevi bir mucizesidir diyor Risale-i Nur için Kur'an'ın. Devam ediyor bakın. Ahir zamanda gelecek Hazreti Mehdi, Hazreti Mehdi'nin ahir zamanda geleceğini bildiriyor. De, ona o kıymeti verecek itikadındayım. Yani Risale-i Nur'a gerekli ehemmiyeti verecek. Zaten başka yerinde de onu neşir ve tatbik edecektir diyor. Yani hem tanıtacaktır insanlara, hem uygulayacaktır anlamında bu ifadeleri söylüyor. Yani ona o kıymeti verecek itikadındayım sözleriyle Hazreti Mehdi diyor, Risale-i Nur'u çok değerli bir eser olarak görecek ve ona gerekli önemi verecek kanaatinde olduğunu söylüyor. Ama ne zaman geleceğini söylüyor? Ahir zamanda geleceğini söylüyor. Bu da dolayısıyla yani kendisinin Mehdi olmadığını ama Mehdi'nin de ahir zamanda, ileriki bir zamanda geleceğini bir kanıtı olmuş oluyor. Ayrı bir kanıtı. İnşallah.
Evet. Yani bu konuda en önemli açıklamalarından birini şöyle yapıyor Üstad. Şimdi diyor ki, tabii kendisi iman vazifesi yapıyor. Ama geçmiş mehdiler vardır diyor. Bir nevi mehdiler. Yani müceddidler. Geçmiş mehdiler, gerçek beklenilen mehdinin üç vazifesi vardır diyor. O geçmiş mehdiler o üç vazifeden sadece bir tanesini ve bir yönüyle yapmışlardır diyor. O yüzden onlar beklenen mehdi, gerçek mehdi değildir. Bir nevi mehdidir, müceddidlerdir diye izah ediyor. Şimdi o üç vazifesinden diyor ki, o üç vazifesinden bana diyor talebelerim hüsnü zan ederken diyor, o iki vazifeyi, o üç vazifenin iman vazifesinde dışın kalan iki vazife daha. Birincisi İslam birliğin kurulması, ikincisi Hazreti İsa ile birlikte aleyhisselam dünya hakimiyeti. İslam'ın güzel ahlakının dünyaya yayılması. Bu iki görevi diyor göz önünde bulundurmuyorlar diyor. Yani sadece iman çalışmasının belli bir yönünü yaptığını söylüyor üstad. Sadece bunu dikkate alıyorlar diyor. O yüzden yanılıyorlar diyor. Şöyle izah ediyor onu. Diyor ki Tılsımlar Mecmuası sayfa 168. Fakat o gelecek zatın, daha sonra geleceğini söylüyor. O gelecek kişinin ve cemiyetinin üç görevinden, üç vazifesinden en ehemmiyetlisi, önemlisi olan zahiren görünüşte en küçüğü görünen imanı kurtarmak ve hakaiki imaniyeyi yani iman hakikatlerini güneş gibi göstermek vazifesini, görevini Risale-i Nur şakirtlerinin, talebelerinin şahsı manevisi tam yaptıklarından. Üstad talebeleri tabii onlar da tebliğ yapıyorlar. Allah'ın varlığını, birliğini anlatıyorlar. Üstadın anlattığı gibi din, güzel İslam'ın yayılmasına vesile olmak için gayret ediyorlar. Her evet. Müslümanın üzerine olan bir farz bu.
Yani üstad var, üstadın talebeleri var, talebelerin de şahsı manevisi var. Onu...
Evet, yani bir iman çalışması var. Şimdi o gelecek zata dair haberleri, Mehdi ile ilgili, sonra gelecek Mehdi ile ilgili haberleri ve işaretleri, Risale-i Nur'un şahsı manevisini hatta bazen tercümanına da tatbike uydurmaya çalışmışlar. Yani Mehdi diyor, Mehdi'nin işaretlerini ve haberlerini hem Risale-i Nur'un bu şahs-ı manevisi çalışma, iman çalışmalarını hem de bana yöneltiyorlar diyor üstad. Bana yöneltiyorlar diyor. Yani beni Mehdi zannediyorlar diyor kısacası. Ve şeriat-ı ihya yani Kur'an ahlakının esaslarını hatırlatarak yeniden hayata geçirme. Mehdi'nin ikinci vazifesi. İslam birliğine dayanarak yaptığı ikinci vazifesi. Allah'ın Kur'an'daki güzel İslam ahlakının yeniden insanlarda dünya çapında yaşanıyor olması. Bu ikinci vazife ve hilafeti yani İslam aleminin manevi liderliğini tatbik olan, uygulama olan çok geniş dairede yani dünyanın büyük çoğunluğunda hükmeden, hüküm sürecek olan, yaşanacak olan bu iki mühim vazifesini, önemli görevini nazara almamışlar, göz önünde bulundurmamışlar diyor. Yani bunu hiç düşünmüyorlar diyor üstad. Şimdi bana diyor bir hüsnü zan ediyorlar talebelerim diyor. Hüsnü zanla ilişilmez diyor bir kere. Yani çünkü herkes herkesin Mehdi olmasını kendisinin de hani dua mahiyetinde çünkü Allah katında makbul bir insan. Her Müslüman Mehdi gibi olmak ister. Değil tabii, mi? Yani Mehdi inşallah. Olmadığını bilse de Mehdi gibi olmak ister.
Dolayısıyla Mehdi de olmak ister. Yani Allah takvada yani, yarışın diyor. Takvanın önderlerinden olmak ister insan. İster. Ama tabii kaderli bir kişidir. Onu yani, da bilir
evet,
yani
kendini bilir yani insan ama sonuçta evet. Ama üstünü zan eder. Evet. Başka bir Müslüman kardeş için o da olsun. Sevgili inşallah der.
İnşallah.
Çünkü tabii onun ahiretinin güzelliğini isteyeceği için kendi büyüğüne de ister aynı şekilde.
Evet.
Her Müslüman ister bunu. Çünkü sevdiklerine yöneltebileceği güzel bir vasıftır yani. Ama diyor üstad şimdi o yüzden ilişmiyordum ben diyor. Daha izah ediyor. Karışmıyordum diyor ama açık açık da izah ediyor. Hem sonra geleceğini söylüyor, hem bir kişi olduğunu söylüyor, hem vazifelerini sayıyor. Ama diyor, bakın üç vazifesini anlatıyorum diyor. Birincisi imanı kurtarmak. Materyalist ve Darwinist fikirleri tamamen susturmaktır diyor. Bunun bir yönünü bende görüyorlar diyor. Ama diyor, işte bütün Kur'an ahlakını yeniden canlandırmak, dünyada herkesin yaşanabilir olmasını sağlamak ve İslam birliğini kurup lideri olmak, manevi lideri ve tüm dünyada Hazreti İsa ile birlikte bu görevleri bende yok diyor üstad. Evet. Bakın bunları hiç göz önünde bulundurmuyorlar diyor. Bana hüsnü zan ederken diyor. Halbuki bulundurmaları lazım diyor ve burada işte bir karıştırma yapıyorlar diyor. Yanlış bir karıştırma içindeler diyor. Dolayısıyla bu karıştırmadan onları bu izahlarla men ediyor aslında. Karıştırıyorsunuz diyor. Yani üstad da bir nevi Mehdi'dir. Kendi bahsettiği. Çünkü bir nevi Mehdi mücedditlere diyor kendisi.
Evet.
Üstad da bir nevi Mehdi'dir. Çok büyük bir şahıstır. Allah hakikaten görevli bir insandır. Çünkü Mehdi'ye zemin hazırladığını söylüyor. Çok önemli bir görev yani gerçekten. Şahsiyet olarak da mükemmel bir şahsiyet. Ama işte karıştırıyorlar diyor talebelerim. Bakın yani o önemli. İki mühim vazifeyi nazara almamışlar diyor. Biz kimde o üç vazifeyi görürsek Değil mi? Bu üçünün kimde olduğunu görürsek Mehdi'nin o olduğunu zaten anlayacağız.
Evet.
Hadislere göre de inşallah Allah'ın izniyle. Ama bir görevini görebiliyoruz. Geçmiş müceddidlerde değil mi?
Evet.
Halit-i Bağdadi'de olsun, İmam-ı Rabbani'de olsun, Üstad Hazretleri'nde olsun. O ikinci ve üçüncü vazifeyi Mehdi'de göreceğiz inşallah.
İnşallah.
Estağfurullah. Yani kendini Mehdi olarak adlandırdığında ve diğer iki müceddide Mehdi olarak adlandırıldığında gerçek olan gelecek Mehdi'ye büyük Mehdi olarak
evet.
Öyle söylüyor.
Tabii o yani tam evet. Dediğiniz gibi evet. Çünkü üç vazifeyi birden ancak ayrı zaman Mehdi'si yapabilecek inşallah.
İnşallah. Aslında evet. O, çok özür dilerim sözünü kestim ama benim bahsettiğim konuyla alakalı olduğu için diğer alıntıyı da ben okuyayım istersen. Diyor ki Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini haklı olarak Hazreti Mehdi telakki ediyorlar. Yani şahsi bir görüş olarak kabul ediyorlar. O şahs-ı manevinin de bir mümessili, temsilcisi, Nur şakirtleri talebelerinin tesanüdünden, dayanışmasından gelen bir şahs-ı manevisi ve o şahs-ı maneviden bir nevi mümessili, temsili olan biçare tercümanını zannettiklerinden, yani beni, o Risale-i Nur'un tercümanı benim diyor Üstad. Beni Mehdi zannettiklerinden bazen işte Mehdiyet ismini ona veriyorlar diyor, Mehdi ismini. Bana yakıştırıyorlar diyor. Ama diyor bakın gerçi bu bir iltibas, karıştırma, bir sehivdir, hatadır diyor Üstad. Yanılmadır diyor. İşte sebebini de yukarıda açıklıyor. O iki vazifeyi düşünmüyorlar çünkü diyor. Halbuki Mehdi'de o iki vazife tecelli edecek. O bizde tecelli etmiyor diyor. Yani İslam birliğinin kurulması, dünyaya İslam'ın hakim olması, manevi önderliğin olması bunlar bizde tecelli etmediği için diyor. Talebelerim yanılıyor diyor. O yüzden bu bir karıştırmadır, bir hatadır diyor. Çok net bir şekilde hakikaten evet. Üstad izah etmiş ve yakın talebeleri de öyle olduğunu bilirler zaten gerçekten.
O karıştırmayı zaten diğer sabık mehdilerle yani önceki mehdilere de bir karıştırma olduğunu söylüyor. Bakın onu da şöyle açıklıyor. Şualar 5. Şua Mukaddime sayfa 582'de Said Nursi Hazretleri diyor ki ayrıca hem iki Deccal'in sıfatları ve halleri ayrı ayrı olduğu halde iki ayrı Deccal'in sıfatları ayrı ayrı olduğu halde mutlak gelen rivayetlerde iltibas oluyor, karıştırılıyor. Yani bu bir karıştırma konusu diyor. Bir öteki zannedilir diyor. Ayrıca hem Büyük Mehdi'nin halleri, yani ahir zaman Mehdi'sinin, Büyük Mehdi'nin halleri, özellikleri sabık Mehdi'lere, önceki Mehdi'lere, hani bir nevi Mehdi'ler gelip geçmiştir deniyor inşallah. Önceki Mehdi'lere işaret eden rivayetlere mutabık uygun çıkmıyor diyor. Yani ahir zaman Mehdi'sinin özellikleri var ve sabık önceki Mehdi'lerin özellikleri var. Bunlar diyor birbirlerine uygun değiller diyor zaten. Hadis-i müteşabih. Birçok anlama gelebilecek hadis hükmüne geçer diyor. Dolayısıyla buradan da bu yönüyle ahir zaman Mehdi'sinin ayrı özellikleri olan değil mi? Üç vazifeyi birden yerine getirecek şahsın diğerlerinden tamamen farklı olduğunu bir delille daha delillendirmiş oluyor. Kendisine dahil ederek tabii ki. Yani kendisinde Mehdi olmadığını gösteren çok önemli delillerden bir tanesi olmuş oluyor.
Evet. Bir de Bediüzzaman Hazretleri Hazreti Mehdi'nin ahir zamanın en büyük fesadı zamanında geleceğini bildiriyor. Yani çok büyük bir fesat döneminde geleceğini bildiriyor. Şöyle diyor Bediüzzaman. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müçtehit, hem en büyük bir müceddit, hem hakim, hem Mehdi, hem mürşit, hem kutbu azam. Yani Müslümanların kendisine bağlandıkları büyük evliyalardan. Zamanın en büyük mürşidi olarak bir zat-ı nuraniyi, nurlu bir zatı gönderecek. Ve o zat da Ehl-i Beyt-i Nebevi'den yani Peygamberimizin soyundan olacaktır diyor Bediüzzaman Hazretleri. Mektubat 29. mektupta sayfa 411'de bildiriyor bunu.
O şeyi de aslında açıklayalım da bilmeyenler olabilir. En büyük bir müçtehit diyor. Müçtehit ihtiyaç oluştuğunda ayetlerden hüküm çıkaran büyük İslam alimi anlamına geliyor. Hem en büyük bir müceddit, Mehdi, Hazreti Mehdi için söylüyor bunu. Müceddit de her yüzyıl başında dini hakikatlere hakikatleri devrin ihtiyacına göre ders vermek üzere gönderilen büyük İslam alimi, yenileyen anlamında. En büyük müceddit olacaktır diyor. En büyük müceddit olduğu gibi. Hem hakim, hem Mehdi, hem mürşit. Mürşit de doğru yolu gösteren kişi. Hem kutbu azam, Müslümanların kendisine bağlandıkları büyük evliyalardan zamanın en büyük mürşidi. Yani baktığımız zaman zaten bu özellikler Said Nursi Hazretleri'nde yoktu. Yani o hem en büyük müçtehit değildi, değil mi? Hem en büyük müceddit değildi. Bin yılın müceddidi ama ayrı zaman Mehdi'sinin en büyük müceddidi. Onun özelliği var. Hakim değildi mesela. Yargılanmıştı 30 sene boyunca, değil mi? Sürekli şerefli, olarak inşallah. Tabii. Tabii büyük, çok güzel bir hayatı var. Çok şerefli bir hayatı. Yargılanan olmuştu. Hakim konumuna geçmemiş. İslam hakimiyeti olmamıştı döneminde. Ve Kutbu Azam, en büyük Kutbu Azam da olmamıştı. O dönemin Kutbu Azamı da olmamıştı inşallah.
Evet. Mesela müştehit derken, şimdi en büyük bir müştehit diyor ya, yani iştihat oluştuğunda ayetlerden hüküm çıkaran büyük İslam alimi.
Yani özür dilerim, Allah affetsin, düzeltiyorum da o dönemin mürşidi ve Kutbu Azamı tabii inşallah. Ama ayrı zaman Mehdi'si bütün bunların üstünde bütün özelliklere sahip olmuş oluyor. Yani hem en büyük müştehit, hem en büyük müceddit, evet. Hem Kutbu Azam, hem mürşid. O özellikleri var Said Nursi'nin, mürşid ve Kutbu Azam özellikleri, ama ayrı zaman Mehdi'si tümüne, evet, birden hepsinin üstünde sahip olan, evet, kişi olmuş inşallah. Oluyor.
İnşallah. Mesela Üstad Hazretleri Şafii mezhebine tabi oluyordu. Yani dört ehli sünnet, evet, mezhebinden biri olan Şafii mezhebine tabiydi. Ve hiç bir iştihatta bulunmamıştı. Ve iştihadın önünde engeller olduğunu bizzat kendisi risalelerde anlatmıştır. Neden iştihat edilemeyeceğini o devirde, iştihat yapılamayacağını, altı engel vardır diyor iştihatın yapılması için diyor. Bu devirde iştihat yapılamayacağını özellikle izah ediyor. Ve kendisi de Şafii mezhebine tabidir. Şimdi en büyük bir müştehitten kastı, Mehdi'nin müştehit olması, iştihat edecek. Yani o zaman kendisi tabi olunan olacak. Yani kendi mezhebi olacak. Şafii mezhebine, Hanefi mezhebine, Hanbeli mezhebine tabi olmayacak. Evet. Bütün Müslümanlar da Mehdi'ye tabi olacaklar. Onun ettiği iştihatlara tabi olacaklar. Dolayısıyla
mezhepleri kaldıran
kişi. Evet, yani Mehdi bir mezhep, kendi mezhebinin imamıdır, mezhep sahibidir zaten. Ve diğer mezhepler de ona uyacaklar aynı zamanda. Mezhepler kalkmış olacak, onun mezhebi kalmış olacak, ama mesela Üstad Şafii mezhebine uyuyordu. İçtihat da etmemişti. Dolayısıyla Mehdi'nin önemli bir vasfı olarak sayarken en büyük müştehit diye kendisi olmadığını da söylemiş oluyor Mehdi'nin. Mehdi ve gelecek olan Mehdi'nin de mezhep imamı, müştehit olacağını söylüyor.
Evet inşallah. Yani kendi mezhebi de derken tabii Kur'an'ı aslına döndürecek. Peygamberimiz dönemindeki gibi olacak. Sahabe dönemindeki gibi. İnşallah. Evet. O anlamda inşallah.
İnşallah. Yine Bediüzzaman'ın Hazreti Mehdi'nin ilerleyen zamanlarda geleceğiyle ilgili açıklamaları var. Şöyle diyor Bediüzzaman. Fakat çiçekler baharda gelir. Öyle kutsi, yüce temiz çiçeklere zemin hazır etmek lazım gelir. Yani onlara zemin hazırlamamız gerekiyor diyor Bediüzzaman Hazretleri. Ve anladık ki bu hizmetimizle o nurani zatlara, yani Hazreti Mehdi ve talebelerine zemin ishar ediyoruz. Yani zemin hazırlıyoruz diyor Bediüzzaman. Kendi döneminde Hazreti Mehdi ve talebelerine, yani 1400'de çıkacak Hazreti Mehdi ve talebelerine zemin hazırlıyoruz diyor. Sikke-i Tasdik-i Gaybi sayfa 189'da Bediüzzaman bunu 1926 yılında kaleme almış ve insanlara açıklamış inşallah.
Evet.
Da öğreniyorum, yanlışsam düzeltin. Mesela Sözler kitabının ilk girişinde Said Nursi'nin balaya sürgün edildiğini ve orada kuş uçmaz, kervan geçmez diye bahsediyor orası için. Fakat mesela Mehdi'nin geleceği zaman için hayatın geniş dairesi diyor. Eğer hakikaten ona o dediğine ve şunu karşılaştırırsan zaten bir tezatlık olmuş oluyor.
Tabii Üstad, evet, Hazretleri genelde münzevi bir hayatı vardı. Ve gözlem altında oluyordu genelde. Yani eğer Medrese-i Yusufiye'de de değilse, inşallah yani hapishanede değilse, ki 30 yılı şerefli hapishanelerde geçti ki yani hepsi çoğundan beraat etmiştir. Yani hepsinden beraat etmiştir. Risaleler de 1956 yılında serbest olmuştu okunması. Fakat ona rağmen 30 yılı tutuklu olarak geçmişti hapishanelerde. Hapishanelerde olmadığı zaman dahi bir gözlem altında oluyordu. Yani evin bir odasında, bir otelin bir odasında veyahut bir ağacın üstünde mesela tefekkür ederken, dediğiniz gibi böyle hakikaten münzevi bir hayatı vardı. Ve geniş hayatın o geniş dairesinde ilgili değildi, hem de onu kullanamıyordu. Çünkü o zamanlar kısıtlıydı hayatın dairesi, dediğiniz gibi şu an. Evet doktor hocam, var mı düşündüğünüz bir şey?
Evet, o zaman bu konu tabii çok önemli bir konu. Hı hı. Biz buna devam edeceğiz inşallah. Daha çok delilleri var. Yani Said Nursi Hazretleri'nin verdiği kendisinin neden Mehdi olmadığı konusunda daha çok delilleri var. Onlara her gün devam edeceğiz inşallah.
Üstad Hazretleri'nin önemli üstünde durduğu, çok önemli bu zamanın farz vazifesi dediği Müslümanların birlik olması konusu var.
Evet.
Yani Üstad'dan bahsederken, yeri gelmişken onu da söyleyelim. Üstad ta 1911'de Şam'da gidip Müslümanlara, Müslüman birçoğu da alim kişiler oradakilerin, onlara bir hutbe veriyor. Müslümanların tabii 1911 şey bir dönem. Yani böyle dünya savaşlarının başlangıç tarihi, orada Müslümanların ayrıştırılması söz konusu olmuş. Osmanlı İmparatorluğu dağılma şeyine girmiş, böyle o üstüne yüklenmişler. Ve ta o zamandan Müslümanların neden birlik olmaları gerektiği ve şu anda Müslümanların birlik sağlamalarının farz olduğunu, en önemli farz vazifesi olduğunu söylemiş. Ki gerçekten çok önemli. Çünkü Allah'ın üzerimize olan bir farzıdır. Müslümanların birlik olması, Müslümanların namaz kılması gibi Allah'ın emrettiği bir farzdır. Yani Allah'ın ipine sıkıca sarılın, dağılıp ayrılmayın diyor şeytanlar Allah'a sınırım ayet-i kerimede. Bakın, dağılıp ayrılmayın. Bu bir farz. Namazı kılın. Bu bir farz. Bunun gibi günde 5 vakit namazı kılıyoruz mesela, değil mi? 30 gün orucu tutuyoruz farz olarak. Aynı şekilde bir farzdır. Ayrılıp dağılmamak. Müslümanların birlik olması, beraber olması Allah'ın üzerimize olan bir farzıdır. O yüzden Üstad Hazretleri de diyor, yani en büyük farz vazifesidir diyor. Söylüyor. Gerçekten şu anda İslam dünyasının, Müslümanların yeniden eskiden olduğu gibi hep beraber birlik içinde olmaları gerekiyor. Yani sosyolojik olarak gerekliliğin dışında bir ibadet olarak, Allah'ın bizden istediği farz bir ibadet olarak bu gerekiyor. Ve bunun üstünde çok durmuş. Birlik olmanın üstünde çok durmuş. Mesela diyor ki Üstad Hazretleri, Hutbe-i Şamiye'de bahsettiğim yerde kitabı var. Tekraren söylüyorum ki, İttihad-ı İslam, İslam birliği hakikatinde, gerçeğinde olan İttihad-ı Muhammedi'nin, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlarının birliği, cihetül vahdeti, birlik yönü, tevhid-i ilahidir. Allah'ın birliğine iman ve ondan başka ilah olmadığını tasdik etmektir. Yemini de imandır. Yani bu imandan kaynaklanan bir farzdır diyor Üstad. Bu ittihat, bu birlik adetten, gelenekten, alışkanlıktan değil, ibadettir diyor. Bakın Hutbe-i Şamiye'de sayfa 94'te. Yani farz vazifesi ibadettir. Yani birlik olmak tercihe dayalı, işte birlik olsak iyi olur hakikaten. Niye şey öyle değil. Ya adetten, geleneklerden gelen bir alışkanlık değildir diyor. İbadettir diyor. Farzdır diyor. Hakikaten günümüzde şimdi Müslümanların ayrı olması, neden ayrı olsun? Biz hepimiz kardeşiz. Müslümanlar ancak kardeştir diyor Allah.
Evet inşallah.
Allah'ın ayetinde, şeytanın Allah'a sınırım, Müslümanlar ancak kardeştir diyor. Kardeş olanlar niye ayrı gayrı olsunlar? Değil mi? Niye birbirinden uzak olsunlar? Yani üstelik şimdi Tunus'ta diyelim veya işte Afganistan'da, dünyanın neresinde olursa olsun herkes Müslüman aynıdır. Aynı Allah'a inanır. Değil mi? Tek olan, bir olan, yaratıcı olan Cenab-ı Hakk'ımıza herkes aynı Allah'a inanıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, herkes aynı peygambere iman ediyor. Değil mi? Kitabı aynı, ibadeti aynı. Oradan gelen kültürleri bir, inançları bir, bakış açıları bir. Dünyayı aynı değerlendiriyorlar. Gayeleri Allah'ın rızası, amaçları Allah'ın rızası yönünde cennete gitmek. Yani her şeyleri bir. Dolayısıyla gayri olmalarının, ayrı olmalarının bir şeytanın işi olduğu çok açık belli. Değil mi? Yani biz hepimiz arkadaşız. Mesela bir ailemizde kardeşiz, arkadaşız. Sevdikleri insan bir olmak ister ve olması da gerekir. Allah'ın emri doğrultusunda. Dolayısıyla İslam dünyasında bir de üstüne üstlük zulüm söz konusu. Değil mi? Mesela Doğu Türkistan'a bakıyoruz. İşte Afganistan'a bakıyoruz. Kapı komşumuz hemen Irak. Yani yanı başımızda bizim hepsi kardeşlerimiz. İnsanlar ölüyor, Müslümanlar şehit ediliyor. Bir zulüm var. Ve bu zulme karşı Müslümanlar birlik olduğunda bu zulmün yok olacağı belli. Bu çok aşikar. Yani milyonlarca Müslümanın bir araya gelmesinden oluşacak manevi ve maddi güç karşısında kim zulmedebilir yani? Mümkün mü?
Tabii ki yani. Bir buçuk milyar Müslümanın zaten farz olan bir şey. Yani her şeyin üstünde bu farz yani inşallah. Ben de bir ayet okuyabilir miyim? Tabii, şeytandan inşallah. Allah'a sığınırım. Allah diyor şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Yani bütün İslam toplumu diyor Allah tek bir bölümdür. Yani tek bir parçadır diyor. Öyle bölünmüşlük ayrılmışlık olamaz. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet ediniz. Yani Allah'ın söylediği çok açık değil mi? Demek ki Allah böyle derken aksini yapmak haram olmuş oluyor o zaman bölünmek. Yani Allah'ın emrine karşı gelmek oluyor. Çünkü Allah birleşin diyor, dağılıp ayrılmayın diyor. Allah'ın emri var ve birleşmek gerekiyor. Aksi olduğunda da işte bugünümüzdeki durum ortaya çıkıyor. Yani muazzam bir fakirlik var, kan dökülüyor, savaşlar var. Neden? Çünkü bölünmüşlük var Altı Hocam'ın anlattığı gibi. Değil mi? Mezhepler düzeyinde bölünmüşlük var, işte ayrı devletler düzeyinde var, ondan sonra topluluklar, cemaatler, tarikatler, yani artık bölünme üstüne bölünme. Alevi ayrı, Sünni ayrı diye nitelendiriliyor, Vahabi diye böyle. Allah böyle olmaması gerektiğini söylüyor. İşte bunu kaldıracak olan da Hazreti Mehdi. Yani Hazreti Mehdi hem mezhepleri kaldıracak hem Türk İslam Birliği'ni kurarak İslam'ı da dünyada hakimiyetine vesile olarak zaten ondan dolayı ahir zamanın büyük mehdisi ünvanını da alıyor. Bu tarihte de hiç olmamış olan bir şey. Tarihe baktığımız zaman değil mi inşallah peygamberimizin, efendimizin dönemi hariç peygamberler dönemlerinde inşallah hakimiyet sadece iki dönemde verilmiş. Hazreti Süleyman ve Zülkarneyn döneminde. Ama bu kadar kapsamlı 7 milyar nüfusun olduğu bir dönemde ki daha da artacak önümüzdeki dönemde inşallah dünya nüfusu. Bir hakimiyet tarihi hiç olmadığı gibi olacak. Ama sorunların kökeninde de bu bölünmüşlük var. Ve en büyük farz olarak da nitelendiriyor zaten Üstad Said Nursi'de inşallah.
Bu söylediğin şeyi vaktimiz dar diye hemen söylemek istedim. Araya girmeden evvel konu bütünlüğü bozulmasın diye. Mektubat sayfa 411'de bak Üstad şöyle söylüyor Oktar Hocam. Hazreti Mehdi ile de diyor. Yukarıda izah ediyor. Diyor ki nasıl diyor bir dakika içinde Allah bir anda gökyüzünü bulutlarla doldurur hemen mesela diyor açık havada. Mesela nasıl diyor bir denizde hemen fırtınaları bir dakikada dindirir diyor. Yaz mevsiminde bir anda kış olabilir diyor. Nasıl yaşıyoruz hemen bir hava değişiyor bir anda yağmur yağıyor mesela. Nasıl Allah bunu yapıyorsa diyor yani dünyanın fiziki atmosferini Allah bir anda nasıl değiştirebiliyorsa aynı şekilde Hazreti Mehdi ile de diyor alemi İslam'ın, İslam aleminin zulümatını, zulüm devrini ve karanlığı dağıtabilir. Ve vaat etmiştir. Vaadini elbette yapacaktır diyor.
İnşallah.
Aynı şekilde dünyanın sosyal atmosferini de Allah bir anda değiştireceğim diyor. Mehdi ile değiştireceğini söylemiştir diyor. Vaat etmiştir diyor. Evet. Ve vaadini elbette yapacaktır diyor. İnşallah Hazreti Mehdi'nin manevi önderliğinde bu İslam ve Müslümanların birliği oluşacak. Ondan sonra böyle kurşunla kaynatılmış binalar gibi diyor Cenab-ı Allah. Öyle saf bağlayacaklar, birlik olacaklar. Kardeşlikleri pekişecek. Ondan sonra ve Kur'an ahlakının yaşanması bu şekilde daha rahat hayata geçecek inşallah.
İnşallah.
O zaman kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra tekrardan yayına devam edeceğiz.
İnşallah.
Evet sayın seyirciler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Evet. İttihadı İslam'ı konuşmuştuk. En önemli farz olduğunu konuşmuştuk inşallah. Hazreti Mehdi döneminde. Bir konu daha var. Bir VTR'miz var ama önce ben bir açıklama yapayım. Hocamızı, arkadaşlarımızı yaptığı ilmi çalışmalardan dolayı çok seven aileler var. Bilim Araştırma Vakfı mensuplarının aileleri. Çok fazla aile var. Yani 250 aile bu şekilde. Biz bu ailelerle sürekli görüşüyoruz. Çok sevgilerini, saygılarını iletiyorlar hocamıza. Hocamızın kitaplarını okuyorlar. Hayır dualarını iletiyorlar. Birkaç tane aile de kendi gerçek fikirleri farklı olduğu halde önceden daha sonra bazı malum çevrelerin yönlendirmesiyle değiştiler. Şimdi ben bir mektup okumak istiyorum burada. Bakın İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığına yazılmış olan bir mektup bu. Türkan Akgüzel'in yazdığı bir mektup. Kızım diyor Ebru Akgüzel bir süre önce misafir olarak kaldığı eve yapılan bir polis baskını sırasında gözaltına alınmıştır. 22.12.99 tarihli bir mektup. Bilindiği gibi kızım 1,5 yıl önce
Serkan Ciminli'nin katledilmesi olayında yaralanmıştır. Bu olaylardan sonra tehditler almasına rağmen adaletin yerine gelmesine yardımcı olmak için tüm gördüklerini anlatması sebebiyle kızımın hayatı tehlikededir. Bu nedenle kızımın gözaltına alındığı gece bulunduğu evde kendi evimizin güvenli olmaması sebebiyle kızımla birlikte ben de uzun süre misafir olarak kaldım. Bu süre içinde tanıdığım kişilerin üstün ahlaklı vicdanlı diyecekti de biraz ileriye geldi.
Şu an akıyor tekrar.
Üstün ahlaklı, vicdanlı, milli ve manevi değerlerine bağlı, kültürlü, yüksek tahsil ve terbiyeli, iyi aile çocukları olduklarını gördüm. Kızımın herhangi bir şekilde ailemizden tecrit edilmesi veya istismarı söz konusu
değildir.
Evet.
Söz konusu olmamıştır. Bilgilerinize sunarım. İmza Türkan Akgüzel, Ebru Akgüzel'in annesi. Şimdi burada çok açık bir şekilde değil mi? Gerçek fikirlerini söylüyor. Ben bu insanları tanıdım diyor. Çok güvenilir diyor. Üstün ahlaklı, terbiyeli insanlar diyor. Fakat her nasılsa benim annem babamın da gerçek fikirleri böyle olduğu halde bazı çevrelerin yönlendirmesiyle Bilim Araştırma Vakfı'na karşı bir anlaşılmaz bir husumet beslemeye başladılar. Ama buradan da çok açık anlaşılıyor ki bu insanları tanıdıkları zaman çok sevdiklerini, çok güvenilir olduklarını söylüyorlar. Nitekim Bilim Araştırma Vakfı'nın 250 ailesi değil mi? Mensuplarının aileleri inşallah çok seviyorlar. Hem hocamızı hem arkadaşlarımızı, hep hayır dualarını, sevgilerini, selamlarını gönderiyorlar. Bununla ilgili bir VTR'miz var. Onu isterseniz izleyelim.
İzleyelim inşallah.
Kızım bir oğlum, ikisi de Bilim ve Araştırma Vakfı'nda. İkisinden çok mutlu, memnunum. İkisi çok ahlaklı çocuklar. Her zaman benim yanımda, her zaman beni destekliyorlar. Bana namazı, her şeyi onlar öğretti. O kadar iyi ahlaklılar ki Adnan Oktar Bey'e çok teşekkür ederim. Her şeyimle alakadar oluyorlar. Babalarını ameliyat ettiren onlar. Her zaman doktorlar bile hayran kalıyorlardı. Bu kadar ahlaklı evlatlar devamlı babasının yanında, benim yanımda. Her zaman çok mutluyum evlatlarımdan. Her zaman destekliyorum. Adnan Oktar Bey'e tekrar çok teşekkür ederim. Evlatlarımızdan çok memnunuz.
Kızım işletme fakültesini bitirdi. Şimdi 37-38 yaşında. Artık her şeyi bilen, gayet iyi hayatı bilen, çalışmış, iş hayatını bilen, arkadaşlarını bilen iyi bir ev kızı. 18-19 senedir bu bal camiasının içinde. Memnunum. Hiçbir bize şeyi olmadı şimdiye kadar. Gayet iyi. Bizi arayan, her zaman bizi soran, her şeyimizle ilgilenen, kendisi ve arkadaşları dahil. İyi bir çocuk. Kimse onları zorla şeyle bu işin içine sokmuş değil. Kendi arzularıyla, kendi istekleriyle. Zaten hepsi 37, 38, 40 yaşlarına, iş hayatına girmiş insanlar. Ayrı yaşamak, bizle oturmak, onların hakkı nasıl isterlerse öyle hareket ederler. Dinlerini bilen, namazlarını bilen, Allah'ı bilen iyi çocuklar. Bizler her zaman onların bu şeylerinden memnunuz. Her zaman beni arar, eksiklerimi sorar. Onları kimse zorla orada tutmuş değil. Bizden de kopmadılar hiçbir gün. Ne zaman istesem, arkadaşları dahil, kendisi dahil. Her zaman elimin altındalar. Yani her an, her zaman onlara ulaşabiliyorum. Hiçbir şekilde baskıyla kimse kimseyi tutamaz. Zorla. Çünkü çocuk değiller. Ufak değiller. Değil ki koskocaman 37-38 yaşında, 40 yaşına gelmiş insanları zorla, baskıyla kimse tutamaz. Yani ben buna inanmıyorum. Adnan Oktar'ın kitaplarını da okuyorum. Kızım bana iletiyor, getiriyor. Gayet güzel, gayet güzel basılmış, gayet bilgili şeyler. Benim hiçbir şikayetim yok yani bu yönde. Her zaman çocuğumla beraberim. Adnan Bey bu kitaplarla, şeylerle, bilgiyle uğraşıyor. Camiasının kitapları çok güzel. Adnan Bey iyi bir insan. Çocuklarımıza bir zararı olacak bir insan değil. Adnan Oktar'ı ne kadar tanımasam da çocuklarımızın üzerinde iyi bir etkisi, Allah'a inancı, kitaplarının çok bilgi verici, çocukları yani iyi huylu yetiştirdiğine inanıyorum. Yurt içinde, yurt dışında çok büyük faaliyetlerin olduğunu biliyorum. Bunları okuyorum. Kendisi iyi huylu, yakışıklı, iyi huylu, güzel bir bey diyeyim artık. Çocuklara da tahmin ediyorum ki o iyi huylarını onlara aşılıyor. O camiada olduğu için memnunum.
Evet, işte 250 ailenin fikirleri bu şekilde. Yani Müslümanların ailesi herhangi bir sorunu olmaz. Ta ki Kur'an'daki ayetlerde bildiği şekilde eğer bir aile ki böyle aileler var. Mesela çocuğuyla ensest ilişkiye giriyor. PKK'lı olması için, dağa çıkması için zorluyor. Ya da dinden uzaklaşması için zorluyorsa o zaman Allah onlara itaat edilmemesi gerektiğini bildiriyor. O zaman Allah yolların ayrıldığını bildiriyor Kur'an'da. Böyle bir durum olduğunda. Şimdi Müslümanlar için çok güzel bir örnek var Peygamberimizin hayatından. Mallarını ve canlarını Allah yolunda vakfeden Ashab-ı Suffa var. Tüm Müslümanlar için de çok güzel bir örnek. Ashab-ı Suffa olarak anılan sahabe hayatlarının 24 saatini Allah'a adamış, hiç evlenmemiş, aile, çocuk, mal, mülk, makam derdinde asla olmamış, sürekli olarak Peygamberimizle birlikte olmuş ve ondan özel ilim derslerle eğitilmiştir Peygamberimiz tarafından, sallallahu aleyhi ve sellem tarafından. Şimdi bununla ilgili bir bilgi okumak istiyorum. Mescid-i Nebevi'nin kuzey kısmına sonradan eklenen Suffa isimli bölümde kalan, evlenmeyen, aşiret ve akrabaları olmayan, ticaretle uğraşmayan, tüm vakitlerini sadece Allah rızası için geçiren ve ömürlerini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ilim almaya adayan sahabeye verilen isimdir. Tüm hayatlarını Allah yolunda vakfetmişlerdi. Ailelerinden uzak, dünya işleriyle ilgilenmeyen, sürekli Kur'an öğrenen ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin derslerini dinleyerek yetişen bu mübarek insanlar, Müslüman olan kabilelere Kur'an ve sünneti öğretmek için gönderilirlerdi. Sayıları 400-500 kadardı. İrfan ordusu olarak bilinirlerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların eğitimiyle yakından ilgilenirdi. Tam manasıyla Allah yoluna kendilerini vakfetmiş bulunan bu güzide sahabiler, Peygamber Efendimizin hiçbir nasihatını, hiçbir hitabesini kaçırmazlardı. Daima orada hazır bulunur, irad edilen hitabeleri ve öğütleri ezberleyip diğer sahabilere de naklederlerdi. Şu Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili isimli eserinde şu ayetin Ashab-ı Suffa hakkında nazil olduğu rivayet edilmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırız. Sadakalar kendilerini Allah yolunda hizmete adamış fakirler içindir ki onlar yeryüzünde dolaşıp hayatlarını kazanmaya fırsat bulamazlar. Onların hallerini bilmeyen kimse istemekten çekindikleri için onları zengin sanır. Ey Habibim, sen onları yüzünden tanırsın. Yoksa onlar insanlardan ısrarla bir şey istemezler. Ve siz her ne bağışta bulunursanız şüphesiz Allah onu hakkıyla bilir. Bakara suresi 270. ayet. İnşallah Hazreti Mehdi'nin dönemimizde de Hazreti Mehdi'nin talebeleri de Ashab-ı Suffa gibi hayatlarını Allah yoluna vakfetmiş, Allah tamamen Allah yoluna geçirecek. Hazreti Mehdi'nin yanından hiç ayrılmayacaklar. Bizzat onun hikmetli eğitimiyle eğitilecekler inşallah. Baskılardan, zorluklardan asla ayrılmayacaklar. İnşallah Hazreti Mehdi ile birlikte Kur'an aklı ahlakının hakim olması için de var güçleriyle çalışacaklar.
Evet, maşallah.
Çok güzel bir örnek de Müslümanlar için burada gördüğünüz gibi inşallah. Evet,
Mehdi'nin, Hazreti Mehdi'nin yanında olan kişiler zaten ilimle Allah'ın varlığını, birliğini anlatan, değil mi? Kültürle, konuşarak, anlatarak bu devrin, değil mi? Ahir zamanda bu devrin mücadelesi fikri oluyor. Ve anlatarak, konuşarak, yazarak, insanların aklına ve kalbine hitap ederek, değil mi? Kur'an'ın hükümleri çünkü tam akla hitap eden, tam kalbe hitap eden, mucizelerle dolu ve gerçek ayetler, hükümler. O yüzden insanlara bunları anlatarak oluyor. Dolayısıyla Hazreti Mehdi'nin yanındaki kişiler de böyle ve Hazreti Mehdi'nin kendi bizzat da faaliyeti, iman çalışması, mesela 40 yıl sürecek bir iman çalışmasından bahsediyor hocamız, değil mi? Üstad Hazretleri de söylüyor. Bütün hayatı boyunca Hazreti Mehdi konuşarak, yazarak insanların aklına, kalbine hitap ederek, onların gönüllerini Allah'a döndürerek vesile olarak Allah'a yaklaştırıyor ve toplumda birliği sağlıyor, sevgiyi, muhabbeti sağlıyor. Ve onun devrinde hiçbir zaman mesela kan akıtılmıyor. Bu çok önemli. Çünkü bazı kişiler Hazreti Mehdi'nin geldiğinde kan akıtacağını ve işte normal kılıçla hükmedeceğini söylüyorlar. Tabii çok yanlış ve Peygamberimizin söylediklerine sallallahu aleyhi ve sellem birebir zıt olan tamamen yanlış inanışlar. Çünkü zaten Hazreti Mehdi gelmeden evvel Deccal'in, Deccaliyet'in getirdiği ortam zaten kan dökülen bir ortam. Savaşların olduğu, terörün olduğu, anarşinin olduğu, değil mi? Kardeşliğin olmadığı, barışın olmadığı, bilakis karmaşanın olduğu, silahların olduğu, kan döküldüğü bir ortam. Hazreti Mehdi niye geliyor? Zaten bu ortamı yok etmeye geliyor. Nasıl yok edecek? Sevgiyle İslam ahlakı neyi emrediyor? Sevgiyi, zaten İslam kelimesinin kökeni barıştır, yani silim kelimesini. İslam barışı emreder. Sevgiyi emreder, muhabbeti, dostluğu, kardeşliği emreder. Hazreti Mehdi de onu emredecek. Kur'an'a dayanarak ve sünnete dayanarak. Ve onun mücadelesi fikri olacak ve ilimle olacak Allah'ın izniyle. Yeryüzündeki Allah'a inkar felsefesi olan materyalizmi, darvinizmi, ateizmi, bunların hepsini fikirle ortadan kaldıracak. Anlatarak, konuşarak, ilmi delillerle fikirle ortadan kaldıracak ve hiçbir tek bir damla dahi kan akıtmayacağını söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah. O yüzden onlarla ilgili hadislere de bakabiliriz inşallah. Örneğin şöyle demiş Peygamber Efendimiz: İnsanlar bal arılarının beyleri etrafında toplanması gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çevresinde toplanırlar. Hazreti Mehdi daha önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle doldurur. Değil mi? Zulüm oluyor, insanlar öldürülüyor, işte gemiler basılıyor, şey yapılıyor, Müslümanlar katlediliyor, şehit ediliyor. Zulümle olan dünyayı adaletle dolduracak Hazreti Mehdi. Adaleti o denli olur ki, öyle bir adalet ki uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz. Yani rahatsız edilmiyor kimse. Ve bir damla kan bile akıtılmaz. Savaş yok. Cebri yöntemler, böyle şeyler zaten İslam'da yoktur. Ve Mehdi'nin fıtratında, yaratılışında ve görevlerinde de yoktur. Allah öyle bir şey emretmediği için. Bir damla kan bile akıtılmaz. Sevgiyle, şefkatle, muhabbetle. Dünya adeta asr-ı saadet devrine geri döner. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı devirdeki aynı şekilde İslam ahlakı güzellikle yaşanır diyor. El kavlül muhtasar fi alametil mehdi'l muntazar sayfa 29 ve 48'de.
Yine başka bir hadis daha var Peygamberimizin. Yine aynı konuyla ilgili. Peygamberimiz şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem: Peygamberin yolundan gidecek, uyuyan kişiyi uyandırmayacak, kan da akıtılmayacak.
Evet.
Diyor. Elberzenci Kıyamet Alametleri sayfa 163'te. Yani hiçbir şekilde, yani uyuyan kişinin dahi uyandırılmayacağını, hiçbir şekilde kan akıtılmayacağını Peygamberimiz öğretiyor. Yani bazı kişilerin bahsettiği gibi işte öyle Mehdi'nin işte her yeri yakıp yıkacağı, insanları öyle bir savaşlar çıkacak ki işte bir kuş o ölülerin üzerinden uçmaya başladığında kuşun ömrü yetmeyecek. O kadar uzun bir ölü işte serileceğini yeryüzüne bahsediyor. Böyle bir şey yok.
Yani bir kısım kişiler söylüyor.
Bir kısım kişiler söylüyor.
Yani. Onun iddiası öyle bir şey yok ama.
Uyuyan kişi daha uyandırılmıyor. Yani bu kadar saygılı, bu kadar bir hürmetkar bir yapı var inşallah Hazreti Mehdi döneminde. Başka bir hadiste yine: ne bir kimse uykusundan uyandırılacak, ne bir kimsenin burnu kanayacak diyor Peygamberimiz. Yine El-Kavlul Muntazar fi alamet Mehdi'l Muntazar sayfa 44'te geçiyor bu hadiste. Yani hiçbir şekilde Hazreti Mehdi döneminde öyle bazı kimselerin belirttiği gibi savaş olmayacak, kimsenin burnu dahi kanamayacak inşallah.
Tabii. Bakın, asla kan dökmezler diyor Peygamber Efendimiz. El Heytemi, El Kavlül Muhtasar fi Alametil Mehdi'l Muntazar sayfa 24'te. Uyan uyandırmaz, asla kan dökmezler diyor. Asla böyle bir şey yok. Bunu iddia edenler yanlış veya yalan söylüyorlar, ikisinden biri.
Evet.
Mesela
Sahih Müslim var.
Tabii.
Kap suyla dolduğu gibi Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi: kap suyla dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır. Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır. Ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak kaybolup gidecektir. Sahih-i Müslim 1'e 136. Yani bütün dünyada barışın olacağını anlıyoruz inşallah. Hiçbir şekilde savaş olmayacak. Çünkü 20. yüzyılda insanlık tarihinin en kanlı yüzyılını gördük.
Tabii.
Bu da Darwinizmden, materyalizmden, komünizm, faşizm, anarşi ve terörden kaynaklanan bir durumdu. Ama bunların hepsinin kökeninde bu Darwinizm adlı pagan dini vardı. Onun mantıkları uyarlandı ve onun doğal sonucu olarak komünizm, faşizm ortaya çıktı. Anarşi ve terör ortaya çıktı. İşte Hazreti Mehdi döneminde ki bir altın çağ olacaktı. Darwinizm ve materyalizmin tamamen ortadan kalkmasıyla, İslam'ın dünyada tek din olarak hakim olmasıyla güzel ahlak hakim olacak. Muazzam bir bolluk, zenginlik, bereket, bilimde ve sanatta ve estetikte tarihte eşi görülmediği bir ilerleme olacak inşallah. Ve en önemli konu da bu, buradan anlıyoruz, bütün yeryüzünde barış olacak. Yani hapishanelerin boşalacağı bir dönem olacak böyle. Hapishaneye konulacak kişi bulunamayacak belki de.
Bunların hepsi mesela, hadise dayalı sözler. Senin evet. söylediklerin hepsi hadis olduğu için böyle rahatlıkla evet, söylüyorsun.
Zaten gördük
tabii.
Mesela. Bakın,
tabii.
Yeryüzü barışla dolacaktır tabii. diyor Peygamberimiz. Bütün düşmanlıklar diyor. Yani bir kısım değil. Bütün düşmanlıklar kalmayacaktır diyor. Boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak kaybolup gidecektir diyor.
Yani hocamızı söylemişti zaten.
Efendim?
Sözünü kestim hocam. Kusura bakma. Hocamız da zaten söylemişti bunu ve 1110 civarında söylediği konu aynen gerçekleşmiş durumda. Yani evet. son senelerde özellikle hocamızın söylediği şeyler. Yine aynı şekilde bu Deccal'in sisteminin biteceği, yeryüzünden darwinizm, materyalizmin tamamen kalkacağı ve kalktığında zaten yani böyle düşmanca teoriler yüzünden şu anda zaten yeryüzünde zulüm ve kargaşa var. Bunlar kalkınca geriye sadece bir sevgi birlikteliği kalıyor. İnşallah hocamız detaylı olarak anlattı bunları. Binden fazla söylediği konu gibi inşallah bu da gerçekleşecek. Çünkü Peygamberimiz yani yüzlerce söylediği konu Peygamberimizin gerçekleşmiş durumda. Yani tarihleriyle verdiği konular bunlar. Yine Hazreti Mehdi döneminde yaşanacak olaylarla ilgili Peygamberimiz şunu belirtiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun Hazreti Mehdi döneminde iyi insanların iyiliği artar, kötülere karşı bile iyilik yapılır. Kitab-ül Burhan fi alametil mehdiyül ayrı zaman sayfa 17'de geçiyor bu hadiste. Yani iyi insanların iyiliği artıyor ve kötü insanlara dahi iyilik yapılıyor. Yani o kadar sevgi dolu bir dönem inşallah geliyor. Çok yakın.
Evet. Oktar Hocam'ın söylediği önemli. Yani şu ana kadar son 150 yıldır dünyada materyalist felsefe ve Darwinizmin bir hakimiyeti vardı. İnsanları etki altına alması vardı. Yani bu insanları felakete sürükledi. Dünya tabii savaşlara, teröre, anarşiye, ahlakın bozulmasına, bütün sosyal yaşamın, insanların ruh yapısına kadar her şeyi etkiledi. Çünkü Allah'a inkar etme felsefesi üzerine dayanıyor. O zaman herkes bir farklılaşıyor. Yani vicdan ve Allah korkusu yeteri kadar yaşanmadığında insanların kötü özellikleri, farklı özellikleri meydana çıkıyor. Bu da dünyayı kötüleştiriyor. İşte Mehdi Aleyhisselam geldiğinde bu felsefeleri tamamen ortadan kaldırıyor. Bediüzzaman Hazretleri de bunu söylüyor. Üç vazifesi vardır diyor Mehdi'nin. Onlardan ilki diyor ve en önemlisi bu felsefeleri tamamen yok etmektir diyor. Yani insanların üzerindeki o etkisini ortadan kaldıracak. Değil mi? İnsanlarda mesela bir hırs, bir rekabet birbirleriyle rakip olma duygusu farz-ı muhal diyelim var vahşi kapitalizmde yaşıyoruz herkesin. Onları kaldıracak mesela birbirlerine fedakarlık yapmaya başlayacaktır insanlar. Mesela cimrilerse daha evvel Peygamber Efendimiz söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem cömert olacaklar birbirlerine karşı. Değil mi? Birbirlerini kıskanıyorlarsa kalkacak o birbirlerini sevmeye başlayacaklar.
Evet.
Bunlar hep imanla alakalı, güzel ahlakla alakalı şeyler. Allah'ı inkar etme felsefesi, Darwinizm, sen hayvandan geldin, hayvansın derlerse adama, adam da tabii ona göre davranıyor değil mi? Bütün her şeyi bozuluyor. O zaman kendisi de bozuluyor, toplum da bozuluyor. Ama Mehdi Aleyhisselam geldiğinde Allah'ın varlığını, birliğini delilleriyle ortaya koyduğunda, insanların o üstündeki tozu, tortuyu toprağa kaldırdığında bu materyalist felsefelerin etkisini, o zaman insanlar zaten Allah'ın dini fıtratında olan yani öyle yaratmış Allah zaten insanları. Yani İslam insanın fıtratıyla aynıdır. İnsan zaten mesela sevgiden hoşlanır değil mi? Fedakarlıktan, cömertten, sadakatten, vefadan hoşlanır. Allah da bunları emrediyor. Allah insanı yaratan Allah, Kur'an'ı insana gönderen, o ahlakı veren Allah. Dolayısıyla Hazreti Mehdi geldiğinde üç vazifesinin birinci vazifesi diyor Üstad Hazretleri. Okuyorum. Emir Dağ Layıkası'nda sayfa 259. Onun üç vazifesi olacak. Birincisi, fen ve felsefenin tasallutuyla, etkisiyle, yani bilimin, fennin ve felsefenin etkisiyle maddiyun ve tabiyun taunu, yani materyalizm, darvinizm ve ateizm hastalığı beşer içinde intişar etmesiyle, yani insanlar arasında yayılmasıyla, her şeyden evvel felsefeyi ve maddiyun fikrini, yani materyalizm, darvinizm ve ateizm gibi Allah'ı inkar ettiren dinsiz akımları, felsefeleri tam susturacak tarzda imanı kurtarmaktır. Bakın, tam susturacak tarzda diyor ve bilimin, o zamanki bilimin ve felsefenin etkisiyle insanların içinde bu yayıldı diyor. Yani materyalizm ve darvinizm etkilerini biraz evvel konuştuk. Bu etkiyi, bu felsefeyi, materyalizmi ve darvinizmi tamamen susturacak diyor. İlmi delillerle, bilimsel gelişmelerle tam susturacak diyor. Üstad Hazretleri'nin Mehdi'nin ilk vazifesinin tarifi bu. Mesela Üstad Hazretleri 1960'da vefat etti. Ondan evvel kendisi imani çalışma yaptı. Ondan evvelki müceddidler imani çalışmalar yaptılar. Ancak bu imani çalışmalar bu felsefeleri tam susturacak bir tarzda olmadı. Örneğin bizim ülkemize bakın veya dünyanın gelişmelerine bakın. Mesela 1960'lardan sonra özellikle. Mesela 68'de işte akımlar başladı, değil mi? Materyalist, Marksist akımlar. İşte o gençlik, dünya gençliği ondan etkilendi. 70'lerde ülkemize taştı. 70'lerde ülkemizde öğrenci hareketleri, sol Marksist hareketler ilerledi. Bunların, o sol Marksist hareketlerin temeli tamamen materyalist felsefeye dayanır. Ve evrim teorisine dayanır. Onun etkisiyle bu felsefeler ancak yürüyebildi dünya üstünde ve bunlar hızlanmaya başladı. Bilakis tam susması bir yana, ülkemizde de dünyada da o felsefelerin etkisi, sol akımlar, Marksist, materyalist akımların etkisi artmaya başladı. 60'ların sonlarında, 68, 70, 71'lerde, değil mi? Yani gördük örneklerini. Siyasi olaylara kadar etki etti. Dolayısıyla o felsefelerin etkisi dünya üstünden kalkmadı. Yani üstadın çalışmaları çok mübarek, çok güzel imani çalışmaları vardı. Hakikaten etkili oldu. Şimdi milyonlarca Müslümanın imanına belki vesile oldu o zaman. Risale-i Nur talebesi olan kardeşlerimiz mesela. O vesileyle belki İslam'a adım attılar. Ancak bu felsefeler bitmedi. Bunu Mehdi bitirecek diyor işte Üstad. Mehdi bitirecek diyor.
Hatta artarak devam etti yani, bitmediği gibi.
Tabii.
Çünkü 71'lerde dünya çapında Darwinizmin tam hakimiyeti vardı. Darwinizmin, komünizmin, ona bağlı olarak tabii böyle, ve ateizmin dünya çapında bir hakimiyeti olmuştu. Darwinizm her yere girmişti, yani İslam dünyasına da girmişti. Baktığımız zaman Suriye, Filistin, Mısır, Irak gibi ülkelerin, Cezayir, hepsinin sosyalist olduklarını o dönemde, Darwinist olduklarını, değil mi? Hatta Osmanlı'nın son döneminde Osmanlı'ya da girerek Osmanlı aydınlarının bir kısmını Darwinist olduğunu görüyoruz ve bu Osmanlı'nın da çöküşüne sebep oluyor aynı zamanda. Dolayısıyla öyle bir beladır ki Darwinizm nereye girse zarar getirir. Bundan dolayı ortadan kaldırılması gerekmektedir. Yani pagan dini, çünkü bütün bilimsel delillerin yalanladığı bir pagan dini, tesadüfi ilah edilen bir pagan dini. Bunu da Hazreti Mehdi'nin yapacağını anlıyoruz ve bunu da en önemli vazifesi olarak gösteriyor Üstad Said Nursi. Ve burada da şeye dikkat çekiyor bakın, fen ve felsefenin tasallutuyla diyor. Yani bilimle olacağını söylüyor. Hakikaten Darwinizmi ortadan kaldırmak için materyalizmi, komünizmi hepsini bilimsel bir çalışmayla olabiliyor. Bilimsel delillerle oluyor. Hazreti Mehdi'nin özelliği bu. Yani bilimle, fenle bu icatı yapıyor. Ortadan kaldırıyor inşallah.
İnşallah.
Evet.
Bediüzzaman'ın yine başka bir vazifesi var. Hazreti Mehdi'nin, Bediüzzaman'ın açıkladığı. Ondan bahsedelim. Hilafeti Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam ünvanı ile, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi ünvanı ile, yani şeairi İslamiye'yi, yani İslam ahlakının esaslarını ihya etmektir. Yani yeniden canlandırmaktır. Alemi İslam'ın vahdetini, yani İslam aleminin birliğini noktayı istinad edip, yani dayanak noktası yapıp, beşeriyeti, yani insanlığı maddi ve manevi tehlikelerden ve gadab-ı ilahiden, Allah'ın azabından kurtarmaktır. Yani İslam esaslarını tekrar canlandıracak Peygamberimiz zamanındaki gibi ve İslam birliğinin kurulması için çabası sarf edecek. Hazreti Mehdi'nin özelliğinin bu olduğunu anlıyoruz. Yani hem İslam'ı gerçek manada yaşayacağını ve tatbik edeceğini, aynı zamanda da İslam birliği, Müslümanların birleşmesi için bir çaba sarf edeceğini, faaliyet yapacağını inşallah Bediüzzaman Hazretleri bildiriyor. Emir Dâhi Layıkası sayfa 259'da.
Evet, aynı zamanda tabii Üstad Hazretleri çok mübarek bir hizmet görmüş. Yani tek başına çıkmış ve hakikaten yani bütün kaç ülkeyi etkilemiş, yüz binlerce Müslümanı vesile olmuş, çok güzel bir imani çalışma yapmış hakikaten. Ancak mesela diyor ki ikinci basitinde Hilafet-i Muhammediye ünvanı ile, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi ünvanı ile diyor. Şimdi Hazreti Mehdi Peygamber Efendimiz'in halifesi olacak. Yani Müslümanlığın manevi önderi. Şimdi dünyada 1 milyar üstünde Müslüman var. Tarihte hem bu kadar çok Müslüman olmadı, ilk defa bu kadar çok Müslüman oluyor. Ve bütün Müslümanların manevi önderi olacağını söylüyor Üstad Hazretleri. Şimdi Üstad Hazretleri çok güzel bir imani çalışma yaptı ama dünyadaki bütün Müslümanları temsil eden bir manevi önderlik makamında olmadı.
Evet.
Çünkü farklı meşrepler, farklı şeyler, hepsi kendi şeylerini devam ettirdiler. Değil mi? Yani onlar devam ettiler. Halbuki Mehdi de birleşecek onlar. Mehdi hepsinin kutbu olacak. Yani kutbu azam dediği o. Bütün tarikatlar, Kadiriler, işte Nakşiler, bütün kardeşlerimiz, Caferiler, Aleviler, Sünniler, hepsi Mehdi'ye bağlanacak. Yani en büyük nokta o olacak. Ve Peygamber Efendimiz'in halifesi olarak sallallahu aleyhi ve sellem ve torunu olarak aynı zamanda ailesinden seyit olarak yani inşallah. Üstad Hazretleri tabii bu görevi ifa etmedi. Onun Mehdi olacağını söylüyor. İşte Mehdi olacaktır halifesi diyor. Ve İslam ahlakı esaslarını ihya etmektir diyor. Yeniden canlandırmaktır diyor. Yani insanlarda tabii milyonlarca insan üzerinde bir kere bütün İslam alemi ve sonra da bütün dünya üstünde Hazreti İsa ile birlikte inşallah aleyhisselam onunla birlikte milyonlarca insanın Müslüman olmasına vesile olacak ve Kur'an ahlakının yeniden hayata geçmesi. Şu anda öyle değil. Şu anda öyle değil. Yani iman konusu da yeni Müslümanlar, değil mi? Evrim teorisinin etkisinden, materyalist felsefenin etkisinden yeni yeni kurtuluyorlar. Zaten o yüzden diyor, gadab-ı ilahiyeden kurtarmaktır diyor. Bakın insanlığı Allah'ın gazabından kurtarmaktır diyor Mehdi. Yani Mehdi ona vesile oluyor. Alem-i İslam'ın vahdetini diyor, dediğin gibi senin. Yani bütün Müslümanları birlik haline getiriyor. Ve ona dayanarak insanlığı Allah'ın gazabından korumaktır diyor. İşte İslam alemi şu anda birlik değil. Değil mi? Hep ayrı ayrı ülkeler, ayrı ayrı yönetimler, ayrı ayrı meşrepler, farklı farklı yaklaşımlar, çok seslilik. Değil mi? Halbuki Kur'an bir, sünnet bir, hadisler bir, her şeyimiz bir. Uyacağımız yolumuz, meşrebimiz, ahlakımız, her şeyimizde bir olması lazım ama farklılık, dağınıklık ve ayrılık var. İşte şimdi o kendi döneminde olmadı Üstad Hazretleri'nin. Bediüzzaman 100 sene evvel böyle değildi. Şimdi de o olma yolunda ilerliyor. Değil mi? Şu an mesela vizeler kalkıyor. İslam, Müslüman ülkelerle birçok başka ülke dahil olmak üzere. Kardeşlik pekişiyor yavaş yavaş. Daha çok birlik haline. Onun yolu İnşallah Mehdi'nin zıl ve gölgesi şu anda günümüzde tecelli ettiği için o canlanmaya başladı. Şimdi Mehdi aleyhisselam onu tam onun ruhunu verecek inşallah. Hareketlenmeye başladı inşallah. Onu dayanak noktası edecek ve insanlığı Allah'ın gazabından kurtarmaktır diyor. Hakikaten Mehdi ile kıyamet Allah vesile ediyor değil mi? Yani Mehdi kıyameti durduruyor demişti hocamız.
Evet, bir gün
yanlış hatırlamıyorsam değil mi?
Evet. Tabii. Bir gün bile kalsa onun işini uzatacaktır diyor inşallah.
Evet. İnsanlığı kurtarıyor o vesileyle işte. Yani evet. Bu tür etkilerden hakikaten. Bu vazifenin dayanak noktası, bu ikinci vazifesinin dayanak noktası ve hadimleri yani hizmetkarları milyonlarla fertleri bulunan ordular lazımdır diyor. İşte bunun yerine gelebilmesi için diyor. Çünkü İslam alemi bir olacak diyor. Ve o birliğe dayanacak. Onların da milyonlarca orduları olacak diyor. İslam alemi birleştiğinde onların kültür birliği olacak, yeraltı kaynakları birliği olacak, işte ekonomik birliktelik olacak Avrupa Birliği'nde, öyle değil mi? İslam Birliği'nde, Türk İslam Birliği'nde çok daha fazlası olacak. Çünkü onlar birbirlerini kardeş olarak görecekler. Allah öyle diyor. Müslümanlar, müminler ancak kardeştir diyor. Şeytanın Allah'a sınırım. O yüzden onların birlikleri farklı. Yani Avrupa Birliği gibi bir materyalist anlayışlı birlik değil. Kardeşlik ruhu ve birlik. Yani ben daha çok para kazanayım, 3-5 bir araya gelince daha çok para kazanırız fikriyatıyla, zihniyetiyle yaklaşmıyorlar. Evet. O benim kardeşim diyor, Müslüman diyor, mümin diyor. Ben ona sarılarak yaklaşıyor. Yani orada bir ruh var, bir kardeşlik ruhu var. Bunun getirdiği bir bereket var. Onun getirdiği her şeyin bir olması var. Ve o zaman tabii bir İslam, Türkistan Birliği bir blok olduğu için güçlü orduları da olmuş olacak. Bütün ülkelerin hepsinin birlikten toplanan, milyonlarca kişiden oluşan orduları da olacak. Ama tabii sevgi ve şefkat üzerine kurulu bu. Yani o bir güç temsili olacak tabii. Mesela kalkıp Çin Allah'ın izniyle Doğu Türkistan'a zulüm yapamayacak o zaman. Çünkü bilecek ki orada koskoca bir İslam alemi, Müslümanlar birlik ve milyonlarcası böyle duruyorlar ve rica ediyorlar hocamızın tabiriyle. Doğu Türkistan kardeşlerimiz rahat olsun diye rica ettiklerinde onlar da o güçten dolayı, tabii haliyle mevcut güçten dolayı, ama güç kullanma yok. Yani İslam aleminde Mehdi çünkü şefkate, sevgiye dayalı bir şey olduğu için, anlayışı olduğu için.
Zaten güç olmaz yani. Allah çünkü bir ayette şeytandan Allah'a sığınırız. Dinde zorlama yoktur diye buyuruyor. Hiçbir şekilde dinde zorlama yapmak haramdır. Yani bu Allah'ın emrine karşı gelmek olur. Tam tersine sevgiyle, şefkatle tebliğ edilir ve kalpler Allah'ın elindedir diyor Allah. Dilemedikçe kimsenin hidayete gelmeyeceğini bildiriyor. Allah dileseydi herkes hidayete ererdi diyor, ama Allah bunu böyle olmayacağını ve Allah'ın dilemesiyle olduğunu çok net bir şekilde söylüyor. Aksi zaten şirk olur yani, öyle bir şey. Evet. Bu da tabii Hazreti Mehdi gibi mübarek bir şahsın ahlakının tecellisi olacaktır inşallah yeryüzünde de. Hem barış olacak, hem adalet olacak, hem güzel ahlak hakim olacak, herkesi koruyup kollayacak. Fakir kalmayacak inşallah. Tam adalet tesis edecek. Böyle bir dönem olacak.
Evet. Üçüncü vazifesinden bahsediyor Üstad Mehdi'nin. Onu da okuyalım. Yine Emir Dağ Layıkası sayfa 260 devam ediyor. Bir bütün olarak anlatıyor Üstad. Üçüncü vazifesi, o zat yani Mehdi, o kişi bütün ehli imanın, yani bütün iman edenlerin manevi yardımlarıyla ve İttihat-ı İslam'ın muavenetiyle, yani İslam Birliği'nin yardımlaşmasıyla ve bütün ulema ve evliyanın, yani alimlerin ve velilerin ve bilhassa Ali Beyt'in neslinden. Şimdi Mehdi o zaman yardım alacak, o birlik kurulduktan sonra şöyle bir yardım. Bütün iman edenler yardım ediyor. Bakın yani bütün iman edenler diyor Üstad. Bütün ehli imanın yardımı olacak diyor. Sonra manevi yardımı tabii bu. Sonra İttihad-ı İslam'ın yardımlaşmasıyla İslam Birliği, Türk İslam Birliği'nin kurulması ve onun birbirine dayanışması. O dayanışma olacak diyor Üstad. Bu ve bütün evliya ve alimler de yine ona manevi yardımda bulunacaklar diyor. Şimdi bu yardımlaşma, yani İslam Birliği henüz kurulmadı zaten. Üstad devrinde olmadı. Ve bütün alimler ve bütün veliler, değil mi? Çünkü tarikat büyükleri var. Meşrep büyükleri var, bütün alimler var, değil evet. mi? Profesörler var, İslam ilahiyat profesörleri olsun, büyük tarikat büyükleri olsun, yani bütün evliyalar,
evet.
ondan sonra ve bütün alimler, üstada bu konuda bir destek olmadı, ama Mehdi olacak. Bütün Müslümanlar birlik halini alacaklar ve o kişiye tam olarak güvenecekleri anlaşılıyor, tam olarak inanacakları anlaşıyor, kendileri zaten lider olmasını isteyecekler. Ona inanışlarına, güneşlerine. Ve hepsi birlikte yardımda bulunacaklar. İnşallah o Mehdi'de olacak. Şu an geçmişe kadar bütün herkesin ittifakla desteğini alan bir müceddit olmadı.
Olmadı. Evet.
Mesela İmam Halid-i Bağdadi Hazretleri Üstad Hazretlerinden bir yüzyıl evvelki müceddittir. Ona da karşı çıkan alimler oldu. Bayağı mücadele etti onlarla. Ama Mehdi de öyle olmayacak. Bütün alimler destek verecek. Bediüzzaman Hazretleri'ne de karşı çıkanlar çok oldu. Hatta talebelerine üstad diyor, ilişmeyin onların şeylerine diyor. Yani o meşrebinden dolayı Kur'an'a dayalı doğru öyle şeyler olabilir. Ama ona da destek vermeyenler oldu.
Biraz şunu dün de açıklamıştık. Şöyle ilk döneminde bir karşı çıkan bir kısım cahil sözlü alimler oluyor.
İşte İslam Birliği evet, kurulduktan sonra.
Evet, kurulduktan evet. Sonra dediğin şekilde o hani dün de hadisler doğrultusunda izah etmiştik. İmam Rabbani'nin de izahlarıyla. İlk dönemde öyle bir karşı çıkma var. Çünkü dinimizi izale eder, mahveder diye bir bazı cahil sözlü alimler karşı çıkıyorlar. Hatta demiştik, açıklamıştık dün. Eğer korkmasalardı onun ilim kılıncından korkuyorlar. Yani elindeki ilmin üstünlüğünden korkmasalardı hatta ölümüne şehit olmasına bile fetva verirlerdi. Derecesinde bir azgınlıkları var. Ama bir kısım bunlar böyle cahil. Fakat boyun eğiyorlar. Hem korktukları için elindeki ilmin gücünden hem de bir kısım beklentileri olduğu için. Ama daha sonra İslam Birliği'nin kurulmasıyla tabii tam inşallah hakimiyet oluyor. Tam hakim oluyor.
Evet inşallah. Evet doktor hocam nasıl devam edelim?
Güzel canlılar var senin, gösterelim mi onları?
Çok iyi olur inşallah.
Böyle bir sevimli. Bakın bu Allah'ın tabii güzel yaratma sanatının tecellileri, masumlukları, sevimlilikleri.
Maşallah.
Çok tatlı oluyor bu kaplan yavruları da değil
mi? Maşallah.
Ailece.
Çok güzel.
Çok tatlı değil mi maşallah? Gözleri de çipin çipin.
Ya evrimciler işte bunların tesadüfen doğada şuursuz atomların birleşmesiyle oluştuğunu iddia ediyorlar.
Allah'ın çok munis sanatının tecellisi.
Mesela şefkati açıklayamazlar hiçbir zaman. Allah'ın ilhamıyla olduğu için, Allah'ın sonsuz merhameti tecelli ettiği için onlar da evet. Yavrusunu koruyor. Kendi hayatını bile feda ediyor mesela. Evet. Yani işte.
Beyindeki kimyasal reaksiyonlarla şefkat açıklanmaz. Şu an.
Bunu severken böyle zarar verebilir insan değil mi? Böyle o kadar sevimli.
Ya Allah'ın hakikaten çok merhametini tırmalayan bir şey yani bize verdi.
Evet.
Değil mi?
Çok masum.
Evet çok masum maşallah.
Mesela onların dilleri özel. Değil mi? Böyle zımpara gibi her şeyi, her yerini temizleyebiliyorlar. Böyle özel yaratılmış belli.
Maşallah.
Ayak altları özel, o tırnakların altı. Bu da çok muazzam bir canlıymış.
Kıra sevimli değil.
Allah Allah. Allah, Allah. Maşallah.
Maşallah.
Çok sevimli. Biraz kızgın gibi.
Maşallah. Ne kadar çok süsler. Bakın çeşit çeşit.
Çok gösterişli.
Milyonlarca çeşit var.
Çok
evet. Hiçbiri birbirine benzemiyor ve Allah bir örnek edinmeksizin yaratan. Evet. Ulan bezi mesela sıfatı var inşallah.
Gözün etrafında koyu bir tabaka var. O güneşten göze gelen ışınları gözünün rahatsız etmesini engelliyor.
Maşallah.
Normalde bilemez değil mi? Bir kuş gözünü böyle bir ışık kanunu olduğunu ve oraya yerleştiremez zaten öyle bir şey.
Yani bir de kirpikleri de
varmış. Evet maşallah.
Sevimli adam.
Oo, baksana maşallah. Mesela ne kadar...
Niye böyle süslü ve gösterişli yani. Gerçekten.
Renklerin uyumu Allah'ın sanatının gösteriyor maşallah. Ne kadar güzel renkleri maşallah.
Burnu ağzı.
Hep beraber. Yani
evet.
Kalabalık.
Dostlukları. Şaşkın şaşkın da bakıyor.
Yavrular hep böyle oluyor.
Çok az. Mesela bunlarda da altın oranla yaratılış var. O biraz önce bahsettiğimiz 1.618'lik oran çıkıyor. Gözlerinin oranı, yüzlerinin şekillerinin oranlarında.
Maşallah.
Maşallah.
Çok güzel.
Evet. Halbuki evrimin iddia ettiği patolojik asimetrik canlılar olması gerekiyordu. Eciş bücüş. Yani böyle çok farklı, hiç böyle olmayan, böyle mükemmelliği olmayan. Hiç yok onlardan. Hep mükemmellik var böyle. Sanat var, estetik var maşallah. Simetri var.
Desenler.
Altın arama maşallah değil mi? Ne kadar güzel.
Renklerin. Sanki resim gibi.
Evet. Yani. Değil mi maşallah? Renklerin güzelliği.
O altın oranla ilgili bir ayet okuyacağım doktor hocam. Bahsettiğim. Furkan suresi 2. ayette şeytanları Allah'a sınırım. O her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir.
Maşallah.
Diyor değil mi? Tam altın oranı bakamıyor.
Tabii yani, yani her belli bir ölçü var. Yani 1.618 değil mi? Bu kadar canlı da nasıl olsun yani, bitkilerde var. Kar tanelerinde var. Galaksilerde var. Çiçeklerde var.
Dalgalarda var.
İnsanda var. Yani dişlerin yani oranı bile 618'lik 1.618'lik oran çıkıyor. Yani Allah'ın yaratma sanatı değil mi? Çok maşallah. Yanında sevimlilikleri var maşallah. Çete halinde. Böyle bir sıraya dizilmeleri de hayret yani. Poz vermişler.
Evet, vaktimizin evet. Sonuna geldik.
Evet. Buyurun.
Bitireceğiz. Evet, inşallah. Siz belki söylemek istediğiniz bir şey olur.
Evet. Biz yarın saat 22'den itibaren harunyahyatv.net internet sitemizden Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV ekranlarından takip edebilirsiniz.